Ayrım 14, sayfa 146, Memorandum, Anders de la Motte. Stenberg burada bir şey demesinin beklendiğini fark etti. Eski akıl hocası belli ki inkar safhasındaydı. Ufak deneme amaçlı bir gerçeklik testinin vaktiydi. Derin bir nefes alıp düşünceli ve anlayışlı bir sesle konuşmaya çalıştı ki bunda çok zorlanıyordu.
John, elbette seni çok iyi anlıyorum ama bana zamanında dediğin gibi hislerinin yargılarının önüne geçmesine izin vermek iyi değildir. Sophie'nin problemleri vardı, bunu ikimiz de biliyoruz. Eldeki tüm veriler gösteriyor ki...
Kes şunu Jesper, yaşlı adam elini havaya kaldırdı. Kiminle konuştuğunu unutuyorsun, başını yana eğip benden alıntı yaparmış gibi yapmayı kes. Sen de bir babasın, senin kızlarından birine bir şey olduğunu düşün. Adaletin yerini bulması için her şeyi yapmaz mıydın?
Bu çok akıllıca, tam da Stenberg'in mahkemede defalarca kullandığı bir tuzaktı. Nasıl cevaplarsanız cevaplayın, yakalanmış oluyordunuz. Bu yüzden en iyisi hiçbir şey söylememekti. Stenberg de aynen öyle yaptı. Sonu gelmez gibi görünen birkaç saniye sonra John Torning ayağa kalktı, ellerini masaya koydu ve öne doğru eğildi.
Anlaşılan işimi kolaylaştırmayacaksın Jesper. Elbette bu işi açığa çıkarmanın başka yolları da var. Kendi güvenlik şirketini işleten eski bir polis memuru tanıyorum. Dosyayı benim için araştırmasını isteyebilirim. Ama sonra ilginç bir sorun doğar.
Stenberg doğruldu. Bildiğin gibi ben aynı zamanda Barolar Birliği Genel Sekreteriyim. Senin de akıl hocan olarak kabul edilirim dedi John Thorning.
Stenberg ekibinin parçası olan biri. Bu şeyler basına sızarsa neler olacağını bir düşün.
Kısa bir süre sessiz kaldı.
Polise senin nihai sorumluluğa sahip olduğun kuruma güvenim o kadar düşük ki kızımın ölümü için özel bir soruşturma başlatmayı seçiyorum.
John Thorning Stenberg'e gülümsedi. Dudağının kenarındaki bir seyirtiden ibaret soğuk bir gülüştü bu. Sonra oturup kollarını kavuşturdu. Stenberg endişelenmemiş, sanki tehdit ona yönelik değilmiş gibi görünmek için elinden geleni yaptı. Ama yaşlı piç kurusu haklıydı. En ateşli taraftarlarından birinin memnuniyetsizliği itibarını zedelerdi. Gereksiz spekülasyonlara yol açar, hatta belki diğerlerinin de desteklerini gözden geçirmelerine sebep olurdu. Ve Barolar Birliği insanların fikirlerine yön verebilecek oldukça etkili bir kurumdu. Stenberg ileride onlara ihtiyaç duyacaktı, ancak konunun siyasi sonuçları gerçekten ikincil önemdeydi. Dışarıdan bir dedektifin dosyaya burnunu sokması çok daha rahatsız ediciydi. Her şey önceki soruşturmanın üzerinde durmadığı bir tanığa bakardı. Stenberg'i garajda ya da sokakta görmüş birisi, plakasını fark eden birileri ya da onu olay mahalline bağlayabilecek başka herhangi bir şey. Bir bakıma yaşlı adam ilk ona gelerek aslında iyilik etmişti. Böylelikle Stenberg'e olayı kontrol altına alması için bir fırsat sunmuştu. Stenberg gözlerini kapadı ve kalbinin biraz daha hızlı attığını fark etti. Garajdaki hisleri bir sel gibi geri geldi. Keskinlik hissi, tamamen anın içinde olma hissi. Ne dediğini anlıyorum John dedi ağır ağır. Elbette sana yardım etmek istiyorum. Ancak bir İsveç hükümeti bakanının idari meselelere doğrudan müdahil olma hakkı yoktur. Anayasa daimi komitesine çağrılma riskiyle karşı karşıya kalırım. Öyle bir durumun ikimize de faydası olmaz.
John Thorning'in ifadesi değişmemişti. Ama şöyle bir şey yapabilirim.
Daha güvenilir meslektaşlarımdan biriyle konuşurum, dosyaya daha etraflı bir biçimde bakar, soruşturmayı gözden geçirir ve eksik kalan yönlerini tamamlar.
Böylelikle umarım ihtiyacın olduğunu düşündüğün cevaplara kavuşursun diye devam etti Stenberg. Bir an ağzını açık bırakıp yaşlı kurbağanın öne doğru eğilmesini bekledi.
Ancak öylesi bir durumda belirli şartlar öne sürerim John.
Stenberg de masaya doğru eğildi. Yüzü eski akıl hocasından sadece 40 santim ötedeydi. John Thorning neredeyse belli belirsiz bir şekilde başıyla onayladı. İstediğini yaptırdığını sanıyordu, her zamanki gibi. İpleri elinde tutanın kendisi olduğunu, işlerin değiştiğini fark etmemişti. Öncelikle, Stenberg başparmağını kaldırdı, her şeyi bize bırakmalısın. Etrafta dolanıp işleri karıştıracak özel dedektifler yok. Ne şimdi ne sonra, anlaşıldı mı? Thornik başını sallamaya devam etti, bu sefer daha belirgin bir biçimde. Sonra Stenberg işaret parmağını da kaldırdı. Sızıntı olmayacak. Basında bir çeşit gizli soruşturma yürütüldüğüne dair en ufak bir haber görürsem... Sözünün kesilmesine yetecek kadar uzayan bir ara verdi. Elbette Jesper, bu aramızda kalacak. Yem yutulmuş sazan avlanmıştı. Şimdi çengelin sağlam olduğundan emin olmalıydı. Harika. Tek bir koşul daha var John ve pazarlığı açık değil. Cevap vermeden önce dikkatle düşünmeni öneririm.
Dinliyorum.
Stenberg sandalyesinden kalktı, masanın çevresinde dolanıp kenarına oturdu. Birden bu oyunun geriliminden hoşlandığını fark etti. Kalbi küt küt atıyordu ve anın içinde olma hissi neredeyse kusursuzdu. Benim adamlarım da önceki soruşturmanın sonucuna ulaşırlarsa dedi, yani tüm kanıtlar Sophie'nin intihar ettiği yönündeyse bunu kabullenmek zorundasın. Meseleyi ardında bırakıp yoluna devam etmelisin. Ne kadar acı olursa olsun. John Thornik bir şeyler demek üzere ağzını açtı ama Stenberg ondan hızlı davrandı. Özetlemek gerekirse John, özel soruşturma yok. Duggins, Neyhatter'in pazar baskısında uzun röportajlar yok. Gündüz TV şovlarında gözü yaşlı konuk olmalar yok. Bu tip şeylerin hiçbiri, hiçbiri. Bana bunun sözünü vermeni istiyorum. John Thorning'in dudakları ince bir çizgi oluşturacak kadar büzüldü, gözleri kısıldı. Stenberg elinde olmadan nefesini tutmuştu ve neredeyse ortadaki gerilimin tadını alabildiğini hissediyordu.
Peki ya tam tersi olursa?
Yaşlı adam boğazını temizledi. Sophie ile ilgili bir delil bulursan ve bu... Stenberg fark edilemeyecek kadar küçük endişesini bastırdı. John Thorning'in gözlerine baktı ve sağlam bir el sıkışma için elini uzattı. Herhangi bir şey çıkarsa, Sophie'nin ölümünde başkasının parmağının olduğunu gösterecek herhangi bir delil görürsek, sana garanti veriyorum, o kişiyi bulup hakimin karşısına çıkarırız. Söz veriyorum John. 19. Bölüm. Sarraç karla kaplı çıkmaz sokakta bir iki temkinli adım attı. Keskin gün ışığını gölgelemek için elini gözlerine siper yapıp ahşap yapıya baktı. Kütük gibi uyumuş olmalıydı. Arabalı vapur binişlerini bile fark etmemişti. Hava ayazdı, sessizliği bozan neredeyse hiçbir şey yoktu. Belki sadece eski evin etrafındaki uzun çamlardan seslenen birkaç saksağın. Ana yola doğru kıvrılarak uzanan 200 metrelik patika dışında çevrede yalnızca ağaçlar ve kar vardı. Ev adanın en eskilerinden, büyük, iki katlı, 1900'lerin başlarından kalma sarı renkli bir ada villasıydı. Bahçeye bakan camlı verandanın kurşun pervazlı pencereleri vardı ve ahşap oymalarla süslenmişlerdi. Arsa devasaydı, ağaçlı tepeciğin karşısındaki suya ve özel iskeleye kadar uzanıyordu. Morlar verandanın merdivenlerini çıkıp gevşek bir ahşap basamağı kaldırmadan önce üzerindeki karları ayağıyla süpürdü. Orada bir anahtar vardı, kapıyı açtı ve içeri girdi. Sarraç ağır ağır onu takip etti, kaymamak için küçük adımlar atıyordu. Joseph hemen ardında ters bir şey olduğunda Sarraç'ı yakalamaya hazırdı. Sarraç verandada durdu ve yaşlı ağaç ile nemin tanıdık kokusunu içine çekti. Bir hatıra siline boğuldu. Elizabeth ve çocuklarıyla geçen pastoral yazlardan görüntüler, bulutsuz gökler, tekneyle gezintiler, gölgede hamaklar ve transistörlü radyoda Evert Taube. O anlara yoğun bir özlem duydu ama hatırladığı kadar mükemmel olabilirler miydi? O kadar güzel ve kusursuz. Söylemesi imkansızdı. Gel David, Molnar kapıya dönmüştü. Ne de olsa bu senin evin. Buz gibi ama şömineyi yakacağım, hemen ısınır.
Depoda yakıt var mı bilmiyorsun değil mi?
Hiçbir fikrim yok diye mırıldandı Saraç.
Evet elbette yok, pardon.
Molnar özür dilermiş gibi ufak bir jest yaptı.
Biraz odun bulabilir misin Yosef diye seslendi.
Saraç'ın omzunun üzerinden.
Odunluk evin arkasında.
Molnar kapıyı arkalarından kapadı.
Sana uyar mı David?
Saraç sessizce başını salladı.
Burası bir süre gizlenmek için biçilmiş kaftan. Ev kız kardeşinin üzerine, o da Kanada'da. O yüzden veri tabanında seni burayla ilişkilendirecek bir şey yok dedim onlar. Wallin ve Fryer'ın adamları burayı daha uzun süre bulamazlar.
Başkası da bulamaz diye düşündü Saraç içinden.
Geniş hole geçtiler. İlk kata çıkan merdivenler duvara bitişikti. Sola döndüler ve temizlenmiş ahşap zeminden havadar kır mutfağına yöneldiler. Duvarın alt kısmındaki mavi ahşap panellerden kilimin şeritlerine kadar mutfaktaki her şey Saraç'ın hatırladığı gibiydi. Belki de bu yere ait mutlu anıları o kadar da temelsiz değildi.
Molnar eğilip devasa çelik sobayı kurcalamaya başladı. Ne yaptığını pek bilmeden dökme demir kapıları rastgele açıp kapadı.
Duvardaki beyaz sandıkta odun olacak dedi Saraç. Yandaki düğmesine basıver.
Molnar denileni yaptı ve odun parçaları gümbürtüyle yere düştü. Molnar bir parça gazete kağıdı yırttı ve sobanın ağzından içeri itti. Pirinç çakmakla bir süre uğraşırken bol bol küfretti.
Saraç mutfaktan duvarları kitap raflarıyla kaplı olan yandaki odaya doğru yürüdü. İki yıpranmış kadife koltuk ve ufak bir sehpadan başka odada mobilya yoktu. Oda kumaş, toz ve eski kitap kokuyordu. Büyük annesinin kitapları. Onun koltuğuna oturma güdüsüne karşı koyup bunun yerine sağa döndü, verandaya açılan büyük salona girdi. Kış güneşi pencerelerden içeri giriyordu. Saraç mülkün bir tarafının sınırını çizen küçük müştemilatın yakınında dolanan Yosef'in iri bedenini gördü.
Kar kaplı çayır ileriye doğru 50 metre kadar uzanıyor, orman tarafına hafif bir eğim yapıyordu. Biraz ötesinde bir bayrak direğinin paslanmış kaidesi durmaktaydı ve Saraç çayırlığın en ucunda neredeyse ormanlık alana karışan birkaç yaşlı meyve ağacını seçebiliyordu. Burası muhteşem bir yerdi. Saraç orada durup uzunca bir süre manzaraya baktı.
Pekala, soba yanıyor artık.
Molnar yüzünü ovalarken farkında olmadan yanağına ufak bir parça is bulaştırdı.
Birazdan kazana bakacağım. Mutfağa dönelim mi yoksa burada mı oturalım?
Duvarlardan birine dayalı geniş kanepeyi işaret etti. Saraç onu fark etmedi bile. Gözlerini manzaradan alamıyordu. Ormanın kıyısındaki gölgelerle ilgili bir şey dikkatini çekiyor ama bu neydi emin olamıyordu.
David.
Kanepe diye cevapladı Saraç.
Al bakalım.
Molnar aralarında duran sehpaya bir cep telefonu bıraktı.
Kontörlü, numarası da arkasında. Benim numaramı hızlı ara 1 diye kaydettim. Yosef ise 2. Bir şeye ihtiyacın olsa ara, ne olursa olsun. Gitmeden önce buzdolabını dolduracağız, odunluğu da.
Müştemilatı bulunduğu yeri işaret etti.
Wallin'le Dreyer sorarsa elbette seni evinde bıraktık ve sonra da nereye gittiğin hakkında hiçbir fikrimiz yok.
Molnar gülümsedi ve ona göz kırptı. Saraç gülümsemeye karşılık vermek için elinden geleni yaptı.
Şu anda yapman gereken en önemli şey sakinleşmek ve dinlenmek diye devam etti Molnar. Yeterince ilacın var mı?
Ha diye mırıldandı Saraç. Gerçekten dinlemeden gözleri sürekli ormanın kıyısına kayıyordu. Oradaki gölgeler sanki yaşıyordu.
Saraç aniden rüyasında gördüğü odayı hatırladı. Fotoğraflar, adamların yüzlerindeki aşin ifadeler, onları birbirlerine bağlayan örümcek ağı.
Galiba beni arıyor dedi Saraç hayal meyal.
Kim diye sordum onlar, seni aramayan mı var?
Yanus, bence beni ele geçirmeye çalışıyor.
Sözlerin ağzından çıkışını duydu. Yine de sanki bir yabancıyı dinliyor gibiydi.
Biraz daha net olmalısın David. Molnar'ın sesindeki yeni, daha katı ton Saraç'ı ayılttı.
Tabii ki.
Derin bir nefes alıp düşüncelerini toplamaya çalıştı.
Yani dün gece birisi evime girmeye çalıştı, anahtarı olan biri.
Kim olduğunu gördün mü?
Sarraç başını iki yana salladı. Asma kilit takılıydı. Sadece kapıdaki aralıktan bir kol gördüm.
Ama Janus olduğunu düşünüyorsun ve onda dairenin anahtarlarının olduğunu.
Hım diye mırıldandı Sarraç. Sesinin ne kadar kararsız çıktığını farkındaydı.
Birileri evi de aramış, etraf darmadağındı.
Peki neden Janus olduğunu düşünüyorsun diye sordum onlar.
Adresin hiçbir yere kayıtlı değil. Kaynaklarımıza nerede yaşadığımızı asla söylemeyiz. Bu en temel güvenlik prensibidir. Bunu asla göz ardı etmezsin değil mi?
Sarraç düşünmeye çalıştı. Hastanede olanlardan bahsetmeyi düşündü. Bir anlaşmadan söz eden tütün kokulu adam, koğuşuna giden kestirme yoldaki dar ameliyat önlüklü kişi, kendi dairesinde bulduğu kullanılmaktan kararmış metamfetamin piposu, molların yüzündeki bir ifade Sarraç'a bunları anlatmanın pek de iyi bir fikir olmadığını söyledi. Önce kendisi olan bitenden emin olmalıydı. Neyin gerçek, neyin hasar görmüş beyninin uydurduğu saçmalıklar olduğunu bilmeliydi.
Paranoya, felcin yaygın bir yan etkisidir. Bunu ona kim demişti, Doktor Westman mı?
Hayır, bakıcısıydı. Neydi o kızın adı? Kahretsin.
Sarraç aniden utandığını hissetti. Kararsız gevelemelerinden, umutsuz fiziksel durumundan ve tam hatırlayamadığı başka şeylerden.
Peter, gerçekten bilmiyorum. Kusura bakma, şu anda her şey çok karmaşık.
Gözlerini kapatıp ağrıyı geri iter gibi parmak uçlarıyla kirpiklerine dokundu. Mollar dikkatle onu inceledi, bir şey düşünür gibiydi.
Pekala, anlıyorum. Çok zor bir dönemden geçiyorsun. Böyle şeyler çoğu adamı devirip yıkardı. Özür dilemene hiç gerek yok. Bu akşamdan itibaren daireni izlemeleri için birkaç adam görevlendireceğim. Janus'u mümkün olduğunca çabuk ele geçirmek istiyoruz.
Sarraç başını salladı ve sohbet konusunu değiştirecek bir şeyler düşünmeye çalıştı. Soruları vardı, bir sürü sorusu. Yeniden inşa etmesi gereken neredeyse 2 senelik anısı vardı. Ama nereden başlayacağını bilmiyordu. Birden her şey çok büyük, çok ezici gelmeye başlamıştı.
Trafik kazası dedi nihayet. Berk, onun bir kaza olmadığını düşünüyor sanki.
Kaza yapmanın bir şekilde kayıp yedek listesiyle ilişkili olduğunu.
Bu yüzden mi hastanede sekuritas nöbetçisi vardı?
Mollar başıyla onayladı.
Janus meselesinde söz konusu olan şeyler düşünülürse belki yalnızca güvenlik meselesini abartmak istemiş olabilir. Ama dediğim gibi kazadan hemen sonra oradaydık. Tünelde başka kimse yoktu.
Peki ya cep telefonum diye sordu Sarraç. Ona ne oldu? Hastanedeki dolabımda değildi. Bana seni kazadan hemen önce aradığımı söylemiştin.
Mollar omuz silkti.
Kayıp. Muhtemelen arabanın içinde bir yerdeydi. Hurda haldedir.
Durup söyleyeceği şeyi yeniden düşündü.
Araba tamamen tahrip olmuştu. Geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Emindik. Sen, yani durum pek iyi görünmüyordu. Telefonuna bakınmak hiç aklımıza gelmedi.
Araba listesinde işe yarar bir şey çıktı mı? Sarraç bir kez daha kendisini şaşırtmıştı. Soru tamamen mantıklıydı ama ağzından çıkana kadar bunu sormaya hiç niyetlenmemişti. Beyninin bazı parçaları tamamen kendi başlarına çalışabiliyordu. Aynı şeyi mollar da düşünmüş olmalıydı çünkü dudağının bir kenarı seyirdi.
Evet, liste bizde. En son beni aramışsın, bunu söylemiştim sana. Ondan önce ise tanımlamayı başaramadığımız bir dolu kontörlü numarayı aramışsın.
Görebilir miyim? Araba listesini yani. Numaralardan bazılarını hatırlayabilirim.
Mollar kaşlarını çattı elbette ama bunun için iyi bir zaman mı sence? İyileşmeye odaklansan daha iyi olmaz mı?
His aniden ortaya çıktı, en ufak bir belirti olmadan. Sarraç buna neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Mollar'ın yüzündeki ifade değişmemişti ve Sarraç'ın işittiği kadarıyla ses tonu da tamamen aynıydı. Yine de Sarraç bu hissi üzerinden atamadı ve her geçen saniye güçlenmesini engelleyemedi. Kazaya ve cep telefonuna dair daha fazla bilgi mevcuttu.
Mollar'ın açık etmek istemediği şeyler.
14. ayrımın sonu. Sayfa 156.